İkinci ayrım.
Serenat, birinci bölüm. Uçakta rahat eden insanlar, yeryüzünden 8000 metre yukarıda, boşlukta, metal bir kutunun içinde olduklarını unutup, kafalarını şarabın kalitesine, yemeğin lezzetine, koltukların genişliğine takanlardır ki, hemen söyleyeyim, ben de onlardan biriyim. Frankfurt-Boston uçağının rahat koltuğunda beyaz porto şarabımı yudumlayarak jet motorlarının tatlı homurtularını dinlemekteyim. Yemek servisinden sonra uçak karanlıklara gömüldü bile. Yolcuların kimi kendilerine dağıtılmış olan lacivert çantadan çıkardıkları göz bantlarını takmış uyuyor. Kimi yine aynı çantadan aldığı kalın çorapları giymiş. Önündeki ekranda film izliyor. Komedi filmi izleyenler kulaklık taktıkları için kendi seslerini duymadan yüksek sesle gülüyorlar. Önümde oturan beyaz saçlı yaşlı adamsa huzursuz bacak sendromundan muzdarip olmalı ki bacaklarını sallayıp duruyor. Yemek servisini topladıktan sonra herkesi uykuya davet etmiş olan mavi giysili, mavi kepli Alman hostesler şimdi de güneşlikleri kapatıyorlar. Gece olmasına rağmen bunu yapmalarının nedeni güneş doğarken yolcuların uyanmamasını sağlamak. Kahvaltı istemeyip de uyumayı tercih ediyorsanız koltuğunuzun baş kısmına bu isteğinizi belirten bir işaret koymak zorundasınız. Ama nasıl olsa benim uyumaya niyetim yok. Önümdeki dizüstü bilgisayarıma bu satırları yazmaya başladım ve bu işi Boston'a inene kadar sürdüreceğim. Şehre inmeden hikayemi yazıp bitirmiş olmam gerekiyor. Nedendir bilmem ama bunun şart olduğunu hissediyorum. Hikaye bitmeli. Bu iş tamamlanmalı. Artık anlatacak bir şey kalmamalı. Geçmişin hesapları, çekilmiş acılar, insan vahşetinin izleri gömülmeli. Carl Sagan, insanların hala sürüngen atalarının saldırganlığını taşıdığını söylüyordu. Bir insafı, yüz milyonlarca yıl önceki sürüngen atalarımızdan miras kalan ve zaman içinde evrilen saldırganlığın, ritüellerin, bölgesel ve sosyal hiyerarşinin yatağı olan organdır, diyordu. Bence de çok yerinde bir görüş bu. Hepimiz içimizde gizli, nazik davranışlarla üstü örtülen ama bir tehdit algıladığımız zaman hemen o keskin dişleriyle ortaya çıkan bir timsah taşıyoruz. Hepsini anlatmalıyım. Ancak böyle bir itiraf ve tanıklıktan sonra acılar aşılabilir. Hayat sadeleşebilir. Bu sabah İstanbul-Frankfurt uçağına bindim. Frankfurt'ta uçak değiştirmek için bir kafede latte içip biraz bekledim. Sonra her şeyini uçmaya odaklamış bu havaalanı şehirdeki karmaşık labirentlerden geçip pasaport kontrolüne geldim. Avrupalı olmayanlar kuyruğuna girip sıramın gelmesini bekledikten sonra buz bakışlı gümrük polisine ay yıldızlı pasaportumu uzattım. Polis oradaki her bilgiyi inceden inceye bilgisayara kaydetti. Adı Maya, soyadı Duran, cinsiyeti kadın, doğum tarihi 21 Ocak 1965. Yaşımın 36 olduğunu hesaplamıştır herhalde. Neyse ki pasaportlarda din hanesi olmadığı için dini İslam diye yazmadı. Ama elinde bir Türk pasaportu tuttuğuna göre Alman polis bundan son derece emindi. Başka ne olabilirdi ki? Oysa ben içimde 3 ayrı kadını daha barındırıyordum. Sadece Maya değildim. Aynı zamanda Ayşe, Nadia ve Marie'ydim. Amerika'ya da bu 4 kimliğimle giriş yapacaktım. Sonra Boston Logan Havaalanı'ndan taksiye binip Massachusetts General Hospital'a gidecektim. Dinimi soran olmayacaktı bana. Olur da birisi merak ederse cevabım hazırdı. Müslüman, Yahudi ve Katolik. Kısacası insan. Uçaktaki hosteslerin hepsi uzun boylu, sarışın ve güzel. Bütün Almanlarda olduğu gibi üniformaları üstlerinde kalıp gibi duruyor. Ben hayatımda Almanlar kadar giysilerini buruşturmadan üstlerine oturtan, sürekli olarak ütücüden ya da temizleyiciden kolalanarak çıkmış gibi taşıyan insanlar görmedim. Bedenlerimi böyle dik durdukları için mi bilmiyorum ama benim gibi giyimine özenen ve her sabah evden şık şıkırdım çıkan birinin iş günü sonunda içine düştüğü perişan, dağınık hava Almanlarda olmuyor. Yıllar boyunca İstanbul Üniversitesi'nde yabancı konukları ağırladığım için La Bruyère kadar olmasa da her milletle ilgili gözlemlerim vardır. Bu konularda pek yanılmam. O düzgün hosteslerden biri boş porto bardağımı alarak bir tane daha isteyip istemediğimi soruyor İngilizce. Thank you diyorum ve bir tane daha istediğimi söylüyorum. Portekiz'e bir tıp kongresine gitmiş olan Filiz dönüşte bana bir şişe beyaz porto getirdi getireli severim bu içkiyi. Pek elime geçmese de. Aslında çok içen bir insan değilim ben. Şarabı ilk kez Ahmet tattırmıştı bana. Tadını hiç sevmemiştim ama Ahmet'i sevdiğim için bunu söyleyememiştim ona. Sonra da alıştım herhalde. Ah o ilk yıllar. Bir başka adam olarak tanıdığım Ahmet'in içindeki canavarın henüz uyuduğu, her zaman hayalini kurduğum gibi kadınsı inceliklere sahip ama sağlam bir erkek olduğunu düşlediğim yıllar. Oradan oraya atlıyorsam bu Porto'nun değil, yaşadığım karmaşanın etkisindendir. Ahmet kumral, uzun boylu, yakışıklı sayılabilecek bir erkekti. Küçük gözleri birbirine yakındı ama böyle kusurlar erkekleri kadınlar kadar çirkin göstermiyor. Boy, poz ve adale ile idare ediyorlar. Artık kocam değil, 8 yıl önce boşandık. Tarık adlı bir sevgilim, daha doğrusu sevgili değil de moda deyimle bir boyfriendim vardı. Ama şimdi onu da geride İstanbul'daki anılarım arasına bıraktım. Çünkü Maya özgür olmalı. Hiçbir bağla, hiçbir ilişkiyle zedelenmemeli. Hostes, uyuyan yolcuların arasından sessizce kayarak kaliteli portoyu getiriyor. Bir yudum alıp gözlerimi kapıyorum. Sonra ben de lacivert çantadan kalın çorapları çıkarıp giyiyorum. Topuklu pabuçlardan kurtulmak içime ferahlık veriyor. Biliyorum, uzun uçuşta ayaklarım şişecek ve inişte o pabuçları çok zor giyeceğim. Ama olsun, o zahmet bu rahatlık için çekilir. Boston'a inip Massachusetts General Hospital'a varmamla son bulacak olan ve hayatımı kökten değiştiren bu hikaye 3 ay önce bir Şubat günü başladı. O gün rektörlük binasından çıkıp arabaya bindiğimde telefonum çaldı. Arayan Tarık'tı. Ona dedim ki, işim başımdan aşkın Tarık, üniversitenin evrak kağıdı biter mi hiç? Basına dert anlat, rektörün konuşmalarını hazırla, haberleri tekzip et falan filan. Bunca işin gücün arasında bir de havaalanına gidip yabancı bir konuğu karşılayacağım. Yol uzun, trafik berbat, üstelik hava da kötü. Bu yağmur içimi ıslatıyor. Birden sustum. Gergin bir diyalog başlayabilir diye kaygılandım. Tarık'ın başı kalabalık olabilirdi, içi sıkılıyor olabilirdi. Ama hayır, anlaşılan tartışma başlaması gibi bir tehlike yoktu. Aslında durum daha da kötüydü. Ayize'den sadece hımm gibi, ya gibi geçiştirme sesleri geliyordu. Telefonun öbür ucunda ne yaptığını bilmiyordum ki. Nasıl olsa görmüyordum. Bana aldırmadığını belli etmemek için uğraşması gerekmiyordu. Kim bilir aklı neredeydi? Belki diğer eli klavyenin üzerinde bilgisayarla uğraşıyordu. Hiç aramasaydı daha iyiydi. Ama ben de aramasını fırsat bilip yine yakındım. Üf, bu durumda sözlerimi bağlayıp tatsız olmayacak şekilde görüşmeyi sonlandırmam gerekmesi ne kadar sıkıntı vericiydi. Biliyorsun dedim. İstanbul Şubat ayında insanın ciğerini söker. Yumuşak bir sesle devam ettim. Günlerce, gecelerce yağan yağmurdan için üşür. Sürekli ıslakmış gibi hissedersin. Elini sürdüğün her şey ıslaktır sanki. Hava bir poyraz olur bir lodos. Deniz dalgalı, günler karanlık. Dedi Tarık. Daha ne kötülükler var hayatında? Telefona öfkeyle baktım. Hepsini söyledim. Merak etme. Başka bir şey kalmadı. Sen de yardımcı olacağına bana çıkışıyorsun. Her şeyi söylememiştim tabii ki. 3 gün önce başlayan karın ağrılarımın bir türlü dinmediğinden, sabah üniversiteye gelirken yanıma tampon almayı unuttuğum için kendimi bir eczaneye atana kadar nasıl kabuslar yaşadığımdan falan söz edemezdim ki. İyi çocuktu, hoş çocuktu ama henüz o kadar yakın değildik. Kimmiş? Herhalde sessizliğin fazla uzamaması için bir şey sorma gereğini duydu. Kim kimmiş? Diye sordum ben de. Yabancı konuk. Havaalanından alacaksın ya. Elimdeki kağıda baktım. Maximilian Wagner dedim. Profesör doktor yazıyor burada. Harvard'dan. Adı Alman gibi ama Amerikalıymış. Ne diye geliyor, konferans için mi? Vallahi elimde biyografisi var ama tam okumadım. Nasıl olsa havaalanına bir saatten önce ulaşamam. Yolda bol bol vaktim var. İyi o zaman dedi. Sana sabırlar dilerim tatlım. Sonra görüşürüz. Sen niçin aramıştın beni? Akşam boşsan buluşalım diyecektim. Tık. Kapandı telefon. Bu da aynı diye geçirdim içimden. Bir gün dediklerimi değil, demek istediklerimi anlayacak bir erkek çıkmayacak mı karşıma? Hava kötü dediğimde sadece havadan söz etmediğimi anlamak bu kadar zor mu? İlle de ben bu hayattan bıktım türünden sözler mi etmeliyim? İşim çok dediğimde bana sahip çıkacak bir erkeğe ihtiyaç duyduğumu anlayacak biri. Yanımda olmanı istiyorum diyemediğim için bu yağmur içimi ıslatıyor dediğimi nasıl anlamaz? Düpedüz sarıl bana dedikten sonra sarılmanın ne anlamı kalır? Olmayacak, duaya amin deme duygusunu yaşıyorum sürekli. Bizim ufak tefek şoför Süleyman, rektörün siyah arabasını kıvrak hareketlerle otobana çıkardı. Çok şükür adım adım ilerleme sıkıntısını aştık. Çünkü bu yolda hiç olmazsa sağda emniyet şeridi vardı. Bütün siyah büyük arabalar gibi bizimki de bu yasak bomboş şeritten gidebiliyordu. Tem otoyolu hınca hınç doluydu. Binlerce araba kilit olmuştu. "Ne kalabalık şehir Allah'ım," diye söylendim. Nereye baksan insan kaynıyordu. Akşam uçağına yetişecek olanlar yola sabah mı çıkmalıydı? Arada bir iki fırsatçı bizim vız diye geçişimize imrenip emniyet şeridine kafasını sokmak istiyor ama sonra hemen cezadan korkup geri çekiliyordu. Fırsatçı kafirler. Tamam, beni de şoför bu yasak şeritten götürüyordu. Ama kendi keyfime gezmiyordum ya. 15 milyon kişinin böyle üst üste istiflendiği bir şehirde bazı ayrıcalıklar olmasa nasıl yaşanırdı? Niye gülüyorsun abla? Bu şoför de beni mi dik istiyor ne? Dedim kendi kendime. Çek o yamuk gözünü aynadan be çocuk. Önüne bak sen. Hiç. Aklıma bir şey geldi de. Ne gelecekti aklıma? Sağdaki bu emniyet şeridinden gitmek konusunu düşünüyordum. Sanki rektörün arabasında olmasam ben gidebilirdim diye aklımdan geçirirken gülümsemişim herhalde. Ne zaman varırız? 20 dakikaya oradayız diyor. Vallahi tercihli yol olmasaydı oho gece yarısına kadar varamazdık. Biz hızla yaklaşırken şeridi kapatan polisler dikilip bakıyorlardı. Gelenin azarlanacak, çek kenara deyip ceza yazılacak normal bir yurttaş mı yoksa selam verilecek önemli bir kişi mi olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Sonra arabanın plakasının önünde cırt cırt yanıp sönen mavi ışığı görünce bizim de Seçkinler Cumhuriyeti'nin üyelerinden olduğumuzu anlayıp selam veriyorlardı. Ya Rabbi ne cennet vatanımız vardı. Her şey ne kadar da kolaydı. Rektörün arabasında olduğun sürece tabii. Şu kağıtları okuyacaktım. Hukuk profesörü, Alman, bekar. Bekar mı? Bu devirde bekar profesör var mı ki? Ha, şimdi oldu diye mırıldandım. Biyografide ilk olarak görmem gereken şeyi atlamışım. Maximilian Wagner isminin altında doğum tarihi yazıyordu. 19 Ağustos 1914. Demek ki 87 yaşındaydı. Amma da yaşlıydı. Nasıl geliyordu buralara? Herhalde karısı ölmüştür. Ya da boşanmışlardır. Gerçi onların zamanında bizdeki kadar çok boşanma yoktu. İnsanlar birlikte yaşamak için evleniyorlardı. Şimdiki gibi boşanmak için değil. Buyur buradan yak demek geldi içimden. 3 günüm yaşlı bir adamın ağrılarını dindirmekle, ilaçlarını vermekle geçecekti. Olmaz olası Maximilian Wagner. Bu uğursuz Şubat günlerini mi bulmuştu İstanbul'a gelecek? Soracağı soruları önceden biliyordum bu ihtiyar batılının. Aa, İstanbul soğuk olur muydu böyle? Ben de çöl iklimine göre bir şeyler almıştım. Otoyollar da mı var? Kusura bakmayın ama sizin niye başınız açık? Kadınlar üniversitede çalışabiliyor mu? Böyle sorulara alışmıştım artık. Gelen her yabancıyla ilk karşılaşma öncesi genellikle kendimi hazırlardım. Bu ihtiyara da yüzümde yapmacık bir gülümsemeyle diğerlerine verdiğim cevapları verecektim. Cumhuriyet diyecektim. Devrimler diyecektim. Türkiye'de kadınların seçme, seçilme hakkını Avrupa'daki birçok ülkeden önce aldığını, üniversite hocalarının %40'ının kadın olduğunu anlatacaktım. Bu ülkede yarım asırdan fazladır fes giyilmediğini, erkeklerin 4 kadınla evlenmediğini, Türklerin Arap olmadığını, İstanbul'da çöller ve develer bulunmadığını, kışın soğuktan herkesin kıçının donduğunu ve bunlar gibi bir sürü cümleyi ardı ardına sıralayacaktım. İçimden de basacaktım kalayı. Elinin altında onca bilgi kaynağı var be şapşal diyecektim. Açıp okusana bunları. Gittiğin ülkeyi öğrensene. Biz Amerika'yı hala tüylü kızılderililer ve kovboylar diyarı mı sanıyoruz? Profesör olacaksın. Bir ülkeye bu kadar bilgisiz gelinir mi? Bu arada bütün yasal haklara rağmen pek çok kadının hala dayak yediği, kadın sığınma evlerinin dolup taştığı, doğuda genç kızların aile meclisi kararıyla idam edildiği gerçeklerini saklayacaktım elbette. Çünkü bunları konuşmak milli gururuma dokunuyordu. Hem bütün bunlar gerçeğin tümü değil, sadece bir parçasıydı. Sık sık gelen yabancı konuklara bu açıklamaları yapmak, sonra Grand Bazaar, Blue Mosque turları, deri ceket, elma çayı, mavi nazar boncuğu ve Türk lokumu alışverişlerine götürmek işimin en can alıcı noktasıydı. İş bulmanın kolay olmadığı bu dönemde ister istemez bu aptalca sorulara cevaplar verilecek, yaşlı profesörlerin kur yapma girişimleri anlamazdan gelinerek başarıyla savuşturulacak, havaalanında uğurlarken 40 yıllık akraba gibi sarılıp öpmelerine ve Türklerin konukseverliği söylevlerine katlanılacaktı. Ne yapalım? Her işin zorlukları vardı. Benimki de böyleydi. Boşandığın kocan mahkeme kararına rağmen nafaka parasını ödemezse, 14 yaşındaki oğlunun bütün sorumluluğu ve okul masrafları senin omuzlarına binerse, Angelina Jolie gibi davranma lüksüne sahip olmuyordun elbette. Sabahın köründe evden fırlıyorsun, o lanet iş yerine gitmek için tıkış tıkış dolmuşa biniyorsun. Akşam yine aynı yoldan pestil gibi evine dönüyorsun. Hayata gelme amacının PlayStation oynamak olduğunu sanan oğlunun karnını doyuruyorsun ve dünyaya geç gelmiş bir dişi Sisyphos gibi her gün aynı şeyleri tekrarlayarak güç bela ayakta kalıyorsun. Hafta sonunu bulduğunda gözlerinin altında kapkara halkalar belirmiş oluyor. Bir iki arkadaşını görüp hoşça vakit geçirmek istiyorsun. İstanbul'un yeni tapınakları olan dev alışveriş merkezlerine kapağı atıyorsun. Hollywood'un yaptığı bir romantik komedi görmek ve sonra içine yayılan hoş duyguyu yitirmeden bir bistroda iki kadeh şarap yuvarlamak iyi geliyor. Bakıyorsun masaların çoğunda kız grupları. Kadınlarla erkekler ne zaman bu kadar ayrıştı diye düşünüyorsun. Kızlar yalnız ve bağımsız olmanın erdemlerini sayıp döktükten sonra sürekli olarak erkeklerden konuşuyorlar. Sözler hep aynı. Kadın soyu yüzyılların esaretinden kurtulup kendi ayakları üstünde durmaya başlamış, bu yüzden evlilik denilen şey çökmüş, artık kadınlar daha eğitimli, daha üstünmüş. Bu durum erkekleri son derece tedirgin ediyormuş. 200 yıl sonra erkek kalmayacakmış. Kadınlar erkeklere gerek kalmadan bölünerek doğuracakmış falan filan. Arada ben de katılıyordum çevremdeki kadınların bu konuşmalarına. Gelişmiş kadının modern dünyadaki trajedisi bu diyordum. Erkekler evleneceği kızı değil, kızlar evleneceği erkeği seçene kadar da böyle sürüp gidecekti. O mutlu günler geldiğinde kızlar bir yüzük alıp erkeğe evlenme teklifi yapacak, ailelerini oğlan istemek için erkek evine göndereceklerdi. Aileler gelin almayacak, damat alacaktı. Ama bu adet herhalde en son Türkiye'ye gelecekti. Çünkü kadınlar ne kadar güçlenirse güçlensin, burası erkek bir ülkeydi. Ülkeleri dişi ve erkek olarak ayırırdım ben. Mesela İskandinav ülkeleri. Fransa, İtalya kadındı. Almanya, İspanya, Amerika ise erkek.